bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Nereye yüreyim? Selma Fındıklı. Sel Yayıncılık. 3. baskı Şubat 1999. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Mutsuzluğu onurla kabullenen, değişimin gerekliliğini algılayan ama bunu gerçekleştirmeyi başaramayan insanlar, nereye yüreğimin kahramanları. Fonda çok başarılı olarak çizilen bir dönem Türkiye'si var. Önde ise o yılların insanların yaşamlarını etkileyen saplantıları, içgüdüleri, rastlantıları ve yasakları görüyoruz. Tertemiz bir dille, usta bir anlatımla yaşanıp bitirilmiş bir tarihi öykülüyor. Nereye Yüreğim'in bir ilk roman olduğuna inanmak çok zor. Ayla Kutlu. Nereye Yüreğim romanına ummadığım bir hızla bağlandım. Bitirince de eşime, dostuma, arkadaşlarıma bu kitabı okuyun, beğeneceksiniz dedim. Selma Fındıklı'nın Nereye Yüreğim'i bir dönem ya da birbirine yakın dönemlerin romanıdır. Yakup Kadri'nin, Halide Edip'in, Reşat Nuri'nin, Kemal Tahir'in romanları gibi. Muzaffer Buyrukçu. O dönemde yaşayan insanların çaresizliklerini, saplantılarını, kadere boyun eğişlerini okuyucuya aktarıyor. Ama tarihsel olayları değiştirin, kahramanları sanki günümüzde yaşıyor. Seda Güler. Başta Cihan olmak üzere tüm anlatıcıların iç dünyaları, beklentileri, açmazları, duyarlılıkları, mutsuzlukları başarıyla aktarılıyor okuyucuya. Nereye Yüreğim sonuç olarak okunmaya değer bir roman. Kaan Arslanoğlu. Gökteki yıldızdan bile uzak şimdi İstanbul. Yağmur başlayınca arabanın içi hemen serinledi. Eylül akşamı ne de olsa. İyi ki kupa faytona binmişiz. Reşit Bey, benim daha inanasım gelmiyorsa da iki günlük kocam, trenden indiğimizde kira otomobili aradı. Bulamayınca hava boşandı boşanacak, körüklüye binmek hiç akıl işi değil dedi. Bursa'dayım, düşmüş değil bu. Dudağımı kanatırcasına ısırdım kaç kez, acıyor. İstanbul öylesine uzağımda artık, gökteki yıldız kadar. Akşam alacası da sönüyor yavaş yavaş. Kapıya vardığımızda zifir karanlığı mı olacak? Biraz daha yolumuz var demişti az önce. Haseki halkından ellerini çabuk tutmayanlar evlerine şeker, lokum götüremezler bu akşam. Babam dükkanı erkenden kapatır, yukarı çıkar. Annemi bir başına koymaz ilk akşamdan. Belki namaza durmuştur annem şimdi. Kolay kolay da kalkamaz seccadeden. Evimize sağ esen varabilelim diye bildiği tüm duaları okur. Ne yaparlar bu gece? Hep benden mi konuşurlar? Sofraya bensiz oturmayı garipserler mi? Yoksa inceden inceye bir pişmanlık? Sanmam. Yalnız değiller belki de. Teyzemle eniştem gelmişlerdir. Ama gece yarısı Üsküdar'a dönüş zor. Yatıya kalmayı da eniştem sevmez. Hem dün gece bizdelerdi daha. Hep birlikte son yemeğimizi yedik. Hepsi nasıl da hoşnuttu yaşadığı andan. Annemle teyzem son öğütlerini fısıldadılar kulağıma zaman zaman. Eniştem evi inleten coşkulu sesiyle Gazi'nin Sarayburnu söylevinden, ufuktaki yazı devriminden söz etti durdu Reşit Bey'le babama. Kahveler içilir içilmez ilk ayaklanan da o oldu. Hadi Faik Hanım, yolumuz uzak diye erken saatte aldı gitti teyzemi. Reşit Bey az daha oturdu bizimle. Sonra kalktı, eşyalarını toplamak için Beşiktaş'a, konuk olduğu hısımlarının evine gitti. Düğünün üstünden bir gün bir gece geçmesine karşın eli elime değmeden yola çıkışımızı çok yadırgadı bizimkiler. Evi birkaç günlüğüne bize bırakıp teyzemlerde kalmayı düşünmüştü annemle babam. Reşit Bey istememiş nedense. Eski gelişlerinde olduğu gibi hısımlarının evinde kaldı. Başka tuhaf huyları da var mı acaba? Yağmur iyiden iyiye hızlandı. Sanki arabanın içine de yağıyor. Üstüm başım, oturduğum yer ıpıslak. Ona da öyle geliyor mu? Sormayacağım. Gece yağan yağmurları yattığım yerde dinlemek nasıl hoşuma giderdi. Camlara, çinko balkona vuruşunu, Arnavut kaldırımına sesli sesli inişini duyabilmek için uykuya direnirdim. Oysa bu yağmuru sevmedim. Kaba sesler çıkartıyor arabanın tavanına düşerken. Bir de nal şakırtıları karışıyor arasına. Tramvay çınçınları yok artık. Hep nal sesleri, hep at kişnemeleri. Tek tük otomobil. Ben de almayı düşünüyorum demiş babama. Fakat bu yaştan sonra öğrenmek çok zor olsa gerek. Niçin üzüyorsunuz kendinizi efendim? Annem ya da teyzem değerinizin yaşla başla ölçülemeyeceğini söylemediler mi hiç size? Üstelik yaşınızı göstermiyormuşsunuz da o denli. Kim inanırmış 45'inde olduğunuza? Aramızda tam 27 yaş olduğu hiç belli miymiş? Hem belli de olsa ne çıkarmış bundan? Kıymet bildikten, hoş tuttuktan sonra ne kalıyor geriye? Evli barklı oğullarınız, olsun varsın. Madem başıma tac ederim Cihan Hanım'ı demiştiniz enişteme. Bunların hiçbiri dert değil efendim. Benim derdim bambaşka. Tramvay sesi duymak istiyorum ben. Hurdası çıkmış şirket vapurlarının düdüğünü. Gökteki yıldızdan bile uzak şimdi İstanbul. Kapıya karanlıkta varacağımız ne iyi. Her pencereden başlar uzanır yoksa İstanbullu gelin hanımı görmek için. İki oğlu da düğünümüze gelmediler, gelinleri de. Onlar adına babamdan özür dilemiş Reşit Bey. Nedenini bilen, söyleyen yok ama. Gözüm şimdiden korkmasın diye olsa gerek, bizimkiler de bunu pek umursamazmış gibi davrandılar. Her şeye karşın ilk karşılaşmamızın İstanbul'da olmasını yeğlerdim. Bir başına olacağım şimdi aralarında. Ne demeliyim yüz yüze gelince? Annem öğretmişti bir şeyler. Tek sözcük kalmamış aklımda. Onlar bana neler söyleyecek? Düğüne gelme işleri beni istemediklerini mi gösteriyor? Belki babalarıyla parası için evlendiğimi. Cihan, irkiliyorum sesinden. Elini ürktüğümü anlamışçasına çekinerek elimin üstüne koyuyor. Çok mu yoruldun? Evet. Belli, konuşmaz oldun ne zamandır. Ben hep konuşuyorum, siz anlamıyorsunuz dilimden. İşin kötüsü ben de sizin dilinizi bilmiyorum. Nasıl anlaşacağız öyleyse? İki dilsizden ayırdığımız yok bizim. Zehra Hanım dinlendirir seni. Elimi sıkıyor hafifçe. 42 yıllık emektarı evimizin. Yolcuyu uğurlamasını da bilir, karşılamasını da. Yolcuyu. Sevdim bu sözcüğü. Neden? Belki ben de kendimi bu kentte bir yolcu. Annemin koynuma doldurduğu muskalar ne güne duruyor? Zamanını kollayıp bir tanesini eşiğin altına. İyi de hangisine? Cümle kapısının eşiğine mi? Odamızınkine mi? Sormayı unutmuşum. Öbür ikisinden birini döşeğin içine atacakmışım. Biri de hep üstümde kalmalıymış. Reşit Bey bir bilse bunları. Muhabbet yoksa muskası olmalı değil mi efendim? Dualarını bitirmiş midir annem? Pencerenin önüne oturmuş babamı bekliyor belki. Aşağıdan kepenk sesi duyulur duyulmaz kalkar, stor perdeyi indirir. Işığı yakar, taşlığa inen merdivenin başına gider babamı karşılamak için. Kucağımda paketlerle odaya girdiğimde ikindi namazına durmuş buluyorum babamı. Yıkanmamış çorapların, terli bedenlerin kokusunu burnuna çekip de öfkelenmemek için vakit namazlarını camide kılmak adeti değildir. Ben yürüyüp paketleri sedirin üstüne bırakırken o da gelenin kim olduğunu görebilmek için göz ucuyla sağ yanına bakıyor. Mantomu çıkarıp atıyorum yığının üstüne, oturuyorum. Belimi ot yastığa dayıyorum. Piliseli siyah eteğim fener gibi açılıyor dizlerimin üstünde. Yavaş devinimlerle başörtümün düğümünü çözüyorum ensemde. Sonra katlayıp düzlemeye çalışıyorum kırışmış ipek örtüyü. Nasıl bitkinim? Bedenimin yorgunluğu akıyor, parmak uçlarımda birikiyor sanki. Çok uğraşmadan bırakıyorum örtüyü de elimden. O anda babamla selam verirken göz göze geliyoruz. Derken bir yoğurtçu, çıngırağı çala çala yaklaşıyor. Birkaç çocuk da ardına takılmış, tıpkı onun gibi bağırıyorlar, yoğurtçu diye. Evin önüne geliyor sesleri. Çağıran olmayınca uzaklaşmaya başlıyor yeniden. Bursa'da da var mıdır sokak satıcıları? Olsa keşke. Gözlerimi yumdum mu İstanbul'dayım. Babam son kez secdeye varıp kalkıyor ayağa. Geç kaldınız kızım. Ancak annem durmak dinlenmek bilmiyor. Gülerek seccadeyi topluyor. Yüklüğü açıp yerine koyuyor. Kapakta asılı akik tesbihini alıp oturuyor karşıma. Dükkana inmeye hiç niyeti yok. Hani nerede annen? İsmail Hakkı Beylere girdi. Karısı el etti, çağırdı camdan. Aramızda yığılı paketleri gösteriyor. Çok şey almışsınız diye. Lazımmış hepsi diyorum. Daha kaç kez inecekmişiz Beyoğlu'na. Gülümseyerek bakıyor sedire açılmış irili ufaklı paketlere. Kırlaşmış bıyıklarını oynatıyor. Bir yandan da tesbihin tanelerini yuvarlıyor ağır ağır parmakları arasında. Aklından neler geçtiğini bilmiyorum ama mutlu görünüyor. Birden manifaturacı Hristo Efendi'nin karısı Sofia geliyor gözümün önüne. Kestirdiğimiz kumaşları sararken gözümün içine bakarak ne mutlu sana dercesine gülümseyişini anımsıyorum. Baba, ben o dükkana bir daha gitmem. Gözlerini yüzüme çeviriyor babam. Bir soluk önce duyduklarının ne anlama geldiğini sorar gibi bakıyor. Sonra da nereye gitmezsin diye soruyor alçak sesle. Hristo Efendi'nin dükkanına. Ne karısından hoşlandım ne kendinden. Annem niye övmüş bunca yıl ikisini de bilmem. Gülüyor sözlerime. İyi ya çocuğum diyor. İstemiyorsan gitme bir daha. Zaten kaç günün kaldı İstanbul'da Bursalı oluyorsun hayırlısıyla. Bursalı olmak da istemiyorum ben. İstem dışı bir biçimde ağzımdan dökülüveren, doğrusu günlerdir söylemek isteyip de söyleyemediğim sözler şaşırtıyor. Hayır, korkutuyor babamı. Yüzü allak bullak oluyor bir anda. Karşılık vermeksizin ayağa kalkıyor. Yüklüye doğru birkaç adım atıyor. Tesbihi asıyor kapağa. Rakkaslı saat karşı duvarda salınıp dururken yeleğinin cebindekini çıkartıyor. Bakıp yerine koyuyor yine. Kaç olduğunu görmedi bile belki. Kısık, geçiştirici bir sesle soruyor sonra. Ne edeceksin peki olmayıp da? Ben de az önceki kadar cesur değilim şimdi. Mırıldanır gibi konuşuyorum. Yol yakınken bu işi... Gerisini getiremiyorum. Babam dönüp yanıma geliyor. Başımı avuçlarının arasına alıyor. Gözlerimin içine bakarak neden diye soruyor. Kırgın sesle karşılık veriyorum. Annem anlatmıştır nedenini. Bir de bana anlattırma. Tamam der gibilerden başını sallıyor. Ellerini umarsızlıkla havaya açıyor. Ne demeli bilmem diyor. Nasıl demeli ki anlayabilesin bizi? Çocuk değilim, anlarım anlatacağını. Çocuksun kızcağızım. Gelin olacaksın ama benim nazarımda bir sabisin daha sen. Kırgınlığımı kafa tutmaya dönüştürüyor son sözleri. Beni kurtarmak için parmağını bile oynatmıyorsun ama diyorum. Annemle teyzem bu işe ne denli hevesli olsalar da istesen durdurursun onları. Hem gecikmiş de sayılmayız daha. Çökercesine oturuyor yanıma. Uzunca bir suskunluğun ardından geciken sensin diye söze giriyor. Tanrı çok geç verdi seni bize. Yaşlandık. Sonuna varmak üzereyiz yolun. Naz edecek zamanımız kalmadı. Şaşkınlık içinde söyleyecek bir şeyler ararken o sürdürüyor yine konuşmayı. Reşit Bey'i gözüm tutmamış olsaydı zamansızlığımıza aldırmaz başlamadan bitirirdim bu işi. Bitirmemişsem de vardır elbet bir bildiğim. Dilinden herkes anlamaz senin. Yel esince her yaprağı bir yana savrulan gelincik çiçeği gibisin. Hoyrat ellerde başkalarından tez solarsın. Lakin Reşit Bey yürek sahibi. Örselemez, incitmez seni. Isındır yüreğini sen de o adama yavaş yavaş. Konuşmadığıma içerliyor mu? Yorgun olduğumu kendisi de biliyor. Üşüyorum üstelik. Kapıdan girer girmez büzülsem bir köşeye uyusam azıcık. Yemek istemem, su istemem. İlişmesin kimse yeter. İstanbul'a da yağmur yağıyor mudur şimdi? Çok yağarsa Aksaray meydanını sel basar yine. Basarsa bassın. Unutmaya bak İstanbul'u. Babaannem zaman haindir derdi. Ara sıra babam da söyler aynı şeyi ama benimle başa çıkamayacak. Ne bu akşam saatlerini unutturabilecek ne başkalarını. Odalarda, sofalarda dizili her eşyayı, halıların, perdelerin renklerini, nakışlarını, lamba, saat, ayna, her ne varsa konsolların üstünde. Merdivenlerin hangi basamakları gıcırdar, oturma odasındaki yüklüğün hangi kapağına babam tesbihini asar, içinde kat kat dizili konuk yorganlarımız, cam göbeği mavisi en altta, ortada şarabi, en üstte gül kurusu. Yanlarında al karanfil işlediğim yastıklar. Dün gece son kez yattım o odada, hiç uyuyamadım. İyi de oldu. Sabaha dek her köşesini belleğime kazıdım. Tavan tahtaları 29 taneymiş. Tam ortadaki tahtada lambanın kordonu uzanıyor. Annemlerin uyuduğundan kuşkum kalmayınca kalkıp ışığı yaktım. Yüklükle yattığım sedir arasında duran annemin gelinlik sandığının başına gittim. Kapağı açar açmaz dibine atılmış sabunların hoş kokusu geldi burnuma. Bohçaların dikilmemiş kumaşların arasında elimi gezdirdim. Yeşil kadife kese içinde annemin birkaç parça takısı duruyordu her zamanki yerinde. Yalnız damla yüzüğüyle gül küpeleri yok artık kesede. Düğünde bana taktı onları. Daha derinlere indim. Hiç kullanılmamışçasına yeni kalmış pembe hotozunun kutusu geldi elime. Kullandı sayılmaz aslında. İlkin teyzemin düğününde koymuş başına. Ben de çok küçüklüğümden hatırlayabildiğim bir iki akraba düğününden başka hotozlu halini getiremiyorum gözümün önüne. Mütareke derken işgali gördük. Düğünler yapılsa da düğüne benzemiyordu. Kurtuluştan sonra da hotoz giyilmez oldu. Yine de bir gün başına koyacakmış gibi kalıbı bozulmasın diye kutuda saklıyor annem. Bir de yandan tutturacak elmas iğnesi vardı bir zamanlar. İşgal yıllarında elden çıktı. Aklıma esti, sandıktan çıkartıp başıma koydum hotozu. Sonra gittim yüklüğün orta kapağını açıp iç yüzünde asılı aynada seyrettim kendimi. Yakışmış. Saçımın büklümleri de alnıma düşmüş lüle lüle. Ne olduysa o anda oldu işte. Boğazıma takılmış duran düğüm çözüldü. Ağladım ağladım, bitkin düştüm. Yüklüğün dibine çömelip oturdum bir zaman. Neden sonra kalktım, kutusuna yerleştirdim başımdaki hotozu. Sandığı kapattım. Uzandım, yatağıma biraz uyuyabilirim umuduyla. Ne gezer? Gün alacalanıyordu, kapı çalındı. Reşit Bey gelmiş, gidiyoruz. Ben ne yapacağım Tanrım? Ona hep böyle yabancı mı kalacağım? Ama evliyiz biz. Evliliğin ne olduğunu biliyor musun? Tayyare cemiyetinin bastırdığı en iyi cins nikah cüzdanlarından yaptırdı ama beni koluna takıp belediye dairesine gidemedi. Yol parasını verdi, eve getirdi nikah memurunu. Anneme kalırsa yaşından utandığından değil, kibarlığına, eşraftan gelmeliğine bağlamalıymışız bunu da. Üstelik koskoca hukuku şahaneyi bitirmiş, akızım dedi. Sıradan bir adam değil o. Teyzemlerin alt kat sofasında dizilip kalıyoruz bir an. Tanımadığımız bir konukları gelmiş oturuyormuş yukarıda. Babamın keyfi kaçıyor hemen. Ferit eniştemden pek hoşlanmaz. Bir de yabancı biriyle sudan sözler bulup konuşmak zorunda olması büsbütün sıkıyor canını. Aksilik yeni de gelmiş adam. Eniştemin arkadaşı mıymış Darülfünun'dan? O da eczacı öyleyse. Sizi görürse fazla oturmaz diyor teyzem. Kibar adamdır zaten. Babam merdiveni gösteriyor, çıkalım hadi diye. Teyzem koşup paltosunu, fötrünü alıyor. Sonra da annemin mantosuna el atıyor. Duvardaki askılığa götürürken ben de mantomu çıkarıp ardından gidiyorum. Yepyeni lacivert bir palto ile aynı renk şapka asılı duruyor. Bakalım teyzemin sandığı gibi bizi görünce kalkıp gidecek mi yukarıdaki davetsiz konuk? Ya akşama dek bizimle oturur bir de yemeğe kalırsa? Annem siyah krep başörtüsünün çene altındaki düğümünü çözüp ensesinde bağlıyor. Benim başım su yeşili ipeklimin parçasından diktiğim örtüyle zaten sıkma baş bağlı. Onu da açmıyorum. Teyzem bizim gibi değil oysa. Sokağa bile çıkıyor örtüsüz. Enişteme kalsa daha şapka giysin istiyor. Babam önde, annem inci turasını yoklayarak arkasında çıkıyorlar merdiveni. Bense ilk basamağa ayağımı koyar koymaz teyzemin yetişip başıma el atmasıyla sendeliyorum. Örtümü sıyırıp alıyor saçlarımdan. Neye uğradığımı bilemiyorum, ne yapmak istediğini de. Küçük patırtımız annemlerin de ilgisini çekiyor. Durup bakıyorlar bize. Elindeki örtüyü göstererek, iznin var mı enişte bey diyor teyzem. Ev içinde açsın hiç olmazsa. Gülüyor babam. Karşılık vermeksizin sorduğun şeye bak dercesine elini sallayarak kalan basamakları çıkıyor. Annemden de hiç ses soluk gelmeyince sırtıma vuruyor teyzem. Hadi çıkalım gibilerden. Çıkıyoruz. Örtünün altında basılmış saçlarımı parmaklarımla kabartıyorum bir yandan da. Eniştem şaşırır şimdi beni böyle görünce. Çarşafı peçeyi açalı ne oldu şurada? 3 yıl. O kadar bile değil. Biz Beyoğlu Şişli hanımları gibi alafrangalaşamayız birden diyor annem. Aksaray kaldırmaz. Doğru. Tango çarşaf giyebilmiş miydik zamanında onlar gibi? Teyzem de bize hiç mi hiç ölçü olamazmış. Onların çevresi başkaymış, bizimki başka. Eniştem ayak seslerimizi duymuş, konuk odasının kapısında karşılıyor bizi. Görmeyeli birkaç hafta var, göbeği daha bir kocamanlaşmış sanki. Babamı kucaklıyor hemen, hoş geldin abi diye. O da şaka yollu iğnelemekten geri durmuyor her zamanki gibi. Hoş bulduk damat Ferit Efendi. Gülüyor eniştem umursamazca. Annemin elini öpüyor, sonra da ben onunkini. Ellerine sinmiş ilaç kokusu çocukluğumdan beri tiksindiriyor beni. Odaya giriyoruz, konukları iyi giyimli, orta yaşlı bir adam. Bizi görür görmez ayağa kalkıyor. Eniştem babamın koluna girermiş gibi yaparak yanına götürüyor adamın. Bacanağım Ali Rıza Bey diyor. Müşerref oldum efendim. Faika Hanım'ın ablası Melek Hanım. Müşerref oldum. Annem geri çekildiğinde uzanıp elini sıkıyorum. Bu da kızımız Cihan diye tanıtıyor beni eniştem. O hiçbir şey demiyor bana, gülümsüyor yalnız. Acaba elini öpmem mi gerekirdi? Madem ki enişteminkini öpüyorum. Neyse alafrangalık devri bu, ayıplamaz. Reşit Bey de çok eski bir dost. Rahmetli kardeşimin de Darülfünun'dan arkadaşıydı. Kendi arkadaşı değilmiş, yanlış anlamışım demek. Pek güzel efendim diyor babam. Nedir güzel olan, o da bilmiyor. İkili kanepeye yerleşiyorlar annemle. Adamcağız da kalktığı koltuğun ucuna kovulmaktan korkuyormuş gibi ilişiyor. Yanındakine enişten bırakıveriyor şişman gövdesini. Teyzem de kapı ağzındaki iskemleleri gösteriyor ikimiz için, oturuyoruz. Sözü yine eniştem alıyor. Bursa eşrafındandır Reşit Bey. Halen de orada oturuyor. Eksik olmasın, İstanbul'a yolu düştükçe bizleri hep arar sorar. İyi arasın sorsun da bugün çok oturmasın. Çekilir mi akşama kadar böyle? Nasıl da giyinmiş, bayram günü sanki. Kibar adama benziyor gerçekten. Kalkar gider belki az sonra. Aslında hukuk mektebini bitirdi. Ama babadan kalma dokumacılık işini sürdürüyor bildim bileli. Hesap soracakmışız gibi eniştemin anlattıklarını açıklama gereği duyuyor. Efendim, tahsilimi tamamlayıp Bursa'ya döndüğümde babamın sağlığı pek iyi sayılmazdı. Yine de bir zaman için Evkaf Müdürlüğü hukuk işleri kaleminde çalıştım. Ticareti de bir yandan yürütürüm sanmıştım, fakat olmadı. Çaresiz temelli baba zanaatine sarıldım. Başka kardeşiniz yok mu diye soruyor annem. Erkek kardeşim yok efendim. Eniştemin kardeşi Nami Bey yaşasaydı kaç yaşında olacaktı şimdi, 50'sinde mi? O kadar değilse bile 40'ın epeyi üstünde olmalı. Demek bu adam da saçlarına tek tük ak düşmüş daha, bıyığında hiç yok, boyuyor mu yoksa? Hadi canım, böylesine efendi adam yapar mı hiç? Tanrı vergisidir ağarma işi. Ortadan ayırmış tam modaya uygun biçimde, bıyığını da Avrupa kestirmiş. Bir ablam vardı Kütahya'da evli. 2 yıl önce onu da kaybettim. Babamla annem bir ağızdan başsağlığı diliyorlar. O yeniden işlerine getiriyor sözü. Ne çare ki, harp darp gördük sonra. Babamı temelli yalnız bırakıp cepheye gittim. Bu adam silahını doğrultup birini vurabilmiş midir? Çelebiliğine bakılırsa tetiği bile çekememiştir. Hangi cephedeydiniz? Ah baba, sudan sözler birbirini getirdikçe kalkar da gider mi adam? Garp cephesindeydim efendim. Efendim siz de konuşmuyor hazret. 61. Fırka'da Albay İsmet Bey'in komutasındaydık. Öyle çarpışmalar yaşadık ki her defasında artık sonun geldi derdim kendi kendime. Ecel gelmedikten sonra dedi babam. Çoluk çocuğunuzun yanına sağ dönmek nasipmiş demek. Nedense bu sözler tedirgin ediyor adamı. Bir şeyler söylemeye hazırlanırken eniştem daha atik davranıyor. Reşit Bey'de yalnız çocuk var abi. Refikasını çok gençken kaybetti. 20 yıl olmuştur şöyle böyle. O da utançlı bir sesle düzeltiyor. 17 yıl efendim, Balkan Savaşı arifesindeydi. Üzülmekten çok utanıyor gibi bu konunun deşilmesinden. Ölmemiş de başka biriyle kaçmış sanki karısı. Aslan gibi 2 oğul yetiştirdi diye yeniden babama dönüyor eniştem. Mürüvvetlerini de gördü ama kendi evlenmedi bir daha.